Kitabın adı Ölüm Yargısı. Yazarı Nora Roberts. 26. ayrım. 16. bölüm. Araştırmasını derinleştirmek istiyordu. Ancak gerekli teknik beceriden yoksundu. Rourke'a doğru baktı ama duruşundan ve odaklanmış bakışlarından çalışmasının bölünmesini istemeyeceğini tahmin etti. Bayliss'in kişisel dosyalarına girmeye teşebbüs edip, başarısızlığa uğrayarak kendini küçük duruma düşürmek yerine başka bir yol denemeye karar verdi. Webster'ı aradı. Hiçbir ön söze gerek duymaksızın, ''Bayliss'' dedi. ''Anlat bakalım.'' Kararlı bir mücadeleci kisvesi arkasına saklanan bir fanatik. Üzülerek söylemem gerekir ki o maskeye epey uzun süre ben de kandım. Elindeki misyona kendini adamış. Ve hepsinin ötesinde yeni dinini telkin eden bir peygamber kadar karizmatik. Eve arkasına yaslanarak mırıldandı. Gerçekten mi? Evet, insanı adeta hipnotize ediyor. Ve sen ne olduğunu anlamadan diz boyu pisliğe çekilebiliyorsun. Diğer taraftan bir sürü yolsuzluğu ortaya çıkardı, bir sürü kanunsuz polisi sistemden attırdı. Şiddet dahil, her türlü yola başvurarak. Pekala, Webster derin bir nefes alarak ensesini ovaladı. Bu doğru. Özellikle de geçen sene. Kullandığı yöntemler beni rahatsız etmeye başladı. Bölümdeki her polis hakkında elinde dosyalar. Uç noktada özel dosyalar olduğundan eminim. Onları benle filan paylaştığından değil ama. Hem mahremiyet hem de prosedürler açısından sınırlarını aşıyordu. Eskiden yaptığında haklı sebepler olduğuna inanıyordum. Fikrini ne değiştirdi? Çavuş Myers. Riker baskınından sonra kaybolan ve bozulan delillerden o sorumluydu. Tanrım, Bayliss ölümüne adamın peşine düştü. İnanamazsın. Bunu kanıtlayacak hiçbir delil olmamasına rağmen Myers'ın Riker'dan para yediğinden emindi. Bana göre Bayliss, çavuşu öyle ya da böyle bir şekilde görevden uzaklaştırabileceğini düşünüyordu ama Myers ona karşı koydu. Kesinlikle dimdik Bayliss'e karşı koydu. Teşkilat onu temize çıkardığında Queens'te bir birime atamasını istedi. Bayliss bu konuyu hiç unutmadı. Kuleye çağrıldığında yediği fırçalardan beri ateş püskürmeye devam ediyor. Tibble'dan önceden de fırça yedi ha? Evet, o zamanki fırçadan hemen sonra Kohli operasyonunu başlattı. Belki de kendini aklayacağını ve tekrar göze gireceğini düşünüyordu. Bilmiyorum Dallas, adam cidden çözmesi zor bir tip. Myers hala hayatta ve Queens'te çalışıyor değil mi? Aksi bir şey duymadım. Webster'ın gözleri büyüdü. Tanrım Dallas, Bayliss'in dışarı çıkmış polisleri öldürdüğünü düşünmüyorsun herhalde. Eve, bu onları görevden uzaklaştırmış olur, değil mi? Diye karşılık verdi. Webster, soruşturmaya dahil olmak istediğini söylemiştin. Ciddi miydin? Evet, evet ciddiydim. Tamam, öyleyse ilk görevini veriyorum. Myers'ı kontrol et. Bak bakalım son zamanlarda hiç garip bir kaza geçirmiş mi? Ve hala hayattaysa son zamanlarda hiç bizim güzel şehrimizi ziyaret etmiş mi? Webster uzun süredir cinayet masasında çalışmıyordu. Ama söylenenleri çabuk anladı, başını salladı. Kanunsuz polislerden nefret etmek için epey geçerli gerekçeleri vardır. Hangi açılardan üzerinde duruyorsun? Üzerinde durduğum bir sürü açı var. Birazdan Bayliss'in kişisel dosyalarını almak için talepte bulunacağım. Webster, bunu ancak dosyayı elinde görürsem inanırım, diye mırıldandı. İyim sakin bir sesle konuşmaya devam etti. Dosyayı aldığımda incelerken yardımını isteyebilirim. Seni ararım. Eve, bağlantıyı kesip arkasını döndüğünde Rourke'un kendini izlediğini gördü. Bayliss'ten mi şüpheleniyorsun? Türlü türlü kanunsuz polis var. Adamın tırnaklarının içi epey pis. Bilerek hayatları mahvetmekle onlara son vermek arasında ne kadar mesafe var? Omzunu silkti. Webster, Myers konusunda bilgi toplayacak. Bakalım bu bizi nereye götürecek? Aslına bakarsan Bayliss ilk tercihim olmaz. Adamın kanı kaldıracak midesi olduğunu sanmıyorum ve bir de Kohli'nin dürüst olduğunu bilmesi konusu var. Ama öyle ya da böyle Bayliss'in bir bağlantısı var. Kişisel dosyalarını almak çok basit. Senin için basit olabilir. Ben resmi izin alacağım, kitaba uygun hareket etmek istiyorum. Eğer Bayliss'i sorguya alacaksam ki alacağım, her şeyin kitaba uygun ve temiz olmasını istiyorum. Tamam, o halde izin konusuna başlamışken bir isim daha eklesen iyi olur. Vernon. Eve, Zaten listede diye başladı ama sonra yavaşça ayağa kalktı. Parayı Riker'a bağladın. Aslına bakarsan evet bağladım. Para uzun ve dolambaçlı bir yoldan Max Riker grubuna bağlanıyor. Riker'ın doğrudan Vernon'a aktardığı bir şey yok ama bağlantıda oldukları belli. Rohr, Riker eskiden olduğu kadar zeki değil diye mırıldandı. Ya da dikkatli. Ona ulaşmam bunun iki katı daha uzun sürmeliydi. Belki sen eskiden olduğundan daha akıllısındır. Eve kalkarak ekranı incelemeye başladı. Bir elini Rourke'un omzuna koymuştu. Gördüğün şey aslında bir dolu hesap numarası, isim ve şirket adıydı. Ama karşısındaki isimlerden biri özellikle dikkatini çekti. Eve'in yüzüne bir gülümseme yayılmıştı. Canard mı? Doğru mu görüyorum? Riker'ın ana şirket grubunun Kuzeydoğu üretimin resmi avukatı ha? Evet doğru. Peki şunu doğru anlıyor muyum? Canard Kuzeydoğu üretime ait bazı hesapların başka bir şirkete, bakalım, Vegas 3'teki bir kumarhaneye elektronik transferini onaylamış. Para sonra Vernon'a geçiyor, kumar kazancı olarak. Seninle gurur duyuyorum. Rourke omzundaki eli alarak dudaklarına götürdü ve öptü. Teşekkürler ama bir geri zekalının bile noktaları birleştirebileceği bir şekle sokmuşsun. Canard'ı de avucumun içine alabilecek bir şey istiyordum. Şimdi öyle bir şey var. Ama lanet olsun ki bunu resmi olarak kullanamam. Öfkeyle doğrularak yürümeye başladı. Elbette Vernon'u konuşturabilirsem başka. Kendi kendine onu konuşturacağına söz vererek kontrol panelinden uzaklaştı. İletişim cihazı arkasındaki duvar dışında hiçbir şey göstermeyecek şekilde pozisyon alarak komutanı aradı. Demir yumrukların devreye girmesi gerekiyordu. Rourke olduğu yerde kalarak onu izledi ve talebini aktarmasını dinledi. Eve açık, kesin, detaylı ve soğukkanlıydı. Rourke karısını bir kitap gibi okuyabiliyordu ve takip edeceği adımları şimdiden görebiliyordu. Whitney, onun istediği izinleri almak konusunda sabahleyin tüm ağırlığını koyacağını söyledikten sonra da Eve'in vazgeçmediğini görmek Rourke'u hiç şaşırtmadı. Efendim, Yüzbaşı Bailey'sin üzerine bu gece gitmeyi düşünüyorum. Teğmen, Yüzbaşı Bailey hala NYPGT'nin kıdemli bir memuru. Bir hakimi, onun iki polis memurunun cinayeti konusunda sorgulanması için acil emir çıkarmaya ikna etmek pek kolay bir iş değil. Farkındayım efendim. Bu nedenle belki Şef Tibble'ı ararsınız umuduyla sizi aradım. Bu konu için Tibble'ı mı aramamı istiyorsun? Efendim, Şef Tibble'ın bu isteğe kayıtsız kalamayacağına inanmamı sağlayan bazı bilgiler geçti elime. Soruşturmanın bu noktasında Yüzbaşı Bailey'sin bir şüpheli mi yoksa bir hedef mi olduğunu net olarak söyleyemem. Ancak ikisinden biri olduğu konusunda şüphem yok. Eğer kendisi bir hedefse harekete çabuk geçmemiz hayatını kurtarabilir. Eğer şüpheliyse aynı durum bir başkasının hayatını kurtarabilir. Dallas, kişisel duygularının kesinlikle bu davada yeri yok ve elimdeki bulguları kesinlikle etkilemediler. Whitney, bundan emin ol diye mırıldandı. Şefi arayacağım. Teşekkür ederim. Bu arada aynı soruşturmayla ilgili 128. birimden dedektif Jeremy Vernon'un yarın saat 9'da resmi bir sorgulanmaya alınması emrine de ihtiyacım var. Tanrım, Whitney'in tek tepkisi bu oldu. Epey meşgulmüşsün. Eve sakin bir ses tonuyla, evet efendim derken Whitney bir kahkaha attı. İzinleri alacağım Teğmen. Bu sorgulamaların gözleminde ben ve yüksek ihtimal Şef Tibble'da bulunmak isteyecektir. Dikkatli hareket etmemiz lazım. İç işlerinin suyuna gidiyor gibi gözükelim. Anlaşıldı komutanım. İzinlerin onaylarını ve resmi evrakı bekliyorum. Eve görüşmeyi sonlandırırken Rourke sessizce iyi iş çıkardın dedi. Daha hiçbir şey hallolmadı. Gidip giyinmem gerek. Yardımın için sağ ol. Bir dakika. Rourke ayağa kalkarak Eve'e doğru yürüdü. Karısının yüzünü ellerinin arasına alarak, dudaklarını dudaklarının arasına alarak onu usulca öpmeye başladı. Eve, bu öpüşü hızla çarpmaya başlayan kalbinde ve yavaş yavaş midesine çökmeye başlayan ağırlıkta hissetti. Ellerini kaldırarak Rourke'un göğsüne koydu. Rourke, bir dakika sessiz olur musun? Rourke ağzının açısını değiştirerek öpüşünü daha da derinleştirdi. uzun ve aheste bir keyfe dönüştürdü. Eve kollarını Rourke'a dolayarak onu kendine doğru çekti. Rourke'un kendine tutkunun başka bir yüzünü gösterdiğini, sunduğunu fark etti. Bu yüzün tatlarını ve vaatlerini. Rourke geri çekildiğinde Eve başı döndüğü halde yüzüne bir gülümsemenin yayıldığını anladı. Bir dakika daha dayanabilirdim sanırım. Eve çabuk dön. Bu kez dudaklarını karısının alnına koydu. Dilediğimiz kadar zaman ayırabiliriz. Pekala. Eve kapıya doğru ilerlerken gülümseyerek döndü ve ona doğru baktı. Böyle yaptığında, yani az önce yaptığın şeyi az önce yaptığın şekilde yaptığında, sonrasında biraz sarhoş gibi oluyorum, hoşuma gidiyor. Eve kapıdan çıkmadan önce son gördüğü kocasının yüzüne yayılan gülümsemeydi. Bir saati biraz geçmişti ki Peabody ile başka bir kapının önündeydiler. Bayliss, New York'un şık bir muhitinin şık bir mahallesinde yaşıyordu. Evi aynı tornadan çıkma gibi gözüken bir dolu evin arasında, yaratıcılıktan uzak olsa da oldukça zarif gözüküyordu. Çimler özenle biçilmiş, bahçe zevkli bir şekilde çitle çevrilmiş ve ışıklandırılmıştı. Evin kendisi karanlık ve sessizdi. Kapının üzerinde bu mülkün bekçi köpeği güvenlik sistemleri tarafından korunduğunu gösteren metal bir plaka vardı. Eve zili çaldığında kibar bir şekilde kimlik belirtmesi istendi. Eve, rozetini kaldırarak polis dedi. Elimde arama izni var, kapıyı açın. Kapı basit gri bir üniforma giymiş, çekici bir ev droidi tarafından açıldı. Özür dilerim Teğmen, ancak bu akşam ne yüzbaşı ne de Bayan Bayliss evdeler. Kendileri nerede acaba? Bayan Bayliss kız kardeşiyle Paris'te bir bahar alışverişi gezisine çıktılar. 3 gündür evde değil. Bu akşam yüzbaşı Bayliss'in nerede olduğuna dair bir malumatım yok. Kendisi evde değil. Elimdeki izin bana bu eve girip durumu kendim onaylamam için yetki veriyor. Evet Teğmen, kanunlar konusunda tam programlamam var. Droid kenara çekilmişti. Ancak yüzbaşının bu akşam evde olmadığını göreceksiniz. Eve içeri girdi. Bugün hiç eve geldi mi? Ah evet. Kendisi bu akşam üzeri saat 4'ü biraz geçe eve geldi. Tam 58 dakika sonra evden ayrıldı. Bu gece eve dönmesi beklenmiyor. Peki neden? Yüzbaşı bir valizle evden ayrıldı. Odası nerede? Yatak odası? 2. katta soldan ilk kapı. Size eşlik etmemi ister misiniz? Hayır. Eve merdivenleri çıkarak odaya daldı ve usulca küfretti. Acelesi varmış diye düşündü. Dolap kapısı açık kalmış, 2 çekmece de sonuna kadar çekili bırakılmıştı. Bir gösteriş budalası daha diye mırıldandı. Yanına ne kadar şey aldığını söylemek zor. Peabody karısının Paris'te nerede kaldığını öğren. Hafta sonları için filan bir yazlık evi var, galiba Hampstead'daydı, adresini bul. Kaçtığını mı düşünüyorsun? Eve sertçe, gitmiş işte dedi. Adresleri bul. Evde bir ofisi olmalı, ben ofisine bir göz atacağım. Yüzbaşının ofisini ilk katta buldu. Ofise girmeden önce çoktan Bayliss'in yaşam stiliyle ilgili bir fikir oluşturmuştu. Ev adeta bir bilgisayar kadar soğuk ve düzenliydi. Her şey yerli yerindeydi. Eve, yüzbaşı ve karısının aynı yatak odasını paylaşmadıklarını da fark etmişti. Ya da aynı yatağı diye düşündü. Çünkü koridorda, Bayliss'in odasının ilerisindeki oda feminen bir dekorasyona sahipti. Odada bir soyunma odası ve 2 bölmeli bir kıyafet odasıyla, üzerinde yüzbaşı ile karısının isimleri yazan, şık yazı kağıtlarıyla dolu bir masa vardı. Yüzbaşının ofisi de aynı kasvetli düzene sahipti. Eve, adamın ofisinde telaşlı ve seri bir arama yaptığını fark etti. Masanın sandalyesi geri çekilmiş haldeydi. Masanın üzerinde düzgün kapatılmamış bir disk kutusu vardı. Epey gerginmiş diye düşündü. Bu kez gerginliği zeki ve dikkatli davranmasını önlemişti. Bu kadar korktuğun şey nedir Bayliss? Cep linkini açtı. Rozet numarasını girerek Paris ulaşım kayıtlarını incelemeye başladı. Bayliss adıyla bir rezervasyona rastlamasa da sahte bir isim kullanmadığından emin olamazdı. Kapıya doğru giderek Peabody'ye seslendi. Peabody koşarak yanına geldi. İstediklerini öğrendim. Peabody adresleri söylemeye başladı. Güzel. Elimizdeki izni sonuna kadar kullanacağız. Feeney'i ara. Şu ofisin eliyle içeriği işaret etti. Her santiminin incelenmesini istiyorum. Yanında bir şeyler götürmüş ama bilgisayarında neler olduğunu bulabiliriz. Fini o işle uğraşırken senin de evi iyice aramanı istiyorum. Başüstüne efendim. Eve dış kapıya doğru ilerlerken Peabody arkasından seslendi. Siz nereye gidiyorsunuz? Kumsala gidiyorum. 26. ayrımın sonu. Sayfa 278. Devamı 27. ayrımda.